Ayrım 2, Eva Luna, Isabel Allende, sayfa 17. Aylar sonra Profesör Jones'un dişleri yerine oturup morali de giderek düzeldiğinde öğrenciler yeniden ayaklandılar. Bu kez birkaç genç subay da işe karıştı. Savunma Bakanı isyanı 7 saat içerisinde bastırdı, kurtulanlar da sürgüne gittiler. Orada hükümet başkanının ölümüne kadar 7 yıl kaldılar. Adam düşmanlarının dilediği ve Amerikan Büyükelçisinin korktuğu gibi meydanda bir lamba direğine asılmak yerine yatağında ölmek lüksüne bile sahip oldu. Yaşlı Vitalicio'nun ölümüyle o uzun diktatörlük dönemi sona erdi ve Profesör Jones pek çok kişi gibi ülkenin karışıklığa boğulacağı inancıyla neredeyse Avrupa'ya dönmek için gemiye binmek üzereydi. Öte yandan halkın ayaklanacağından korkan bakanlar aceleyle toplandılar. İçlerinden biri, Cid Kompeador cesedi bir ata bağlı olarak Araplarla savaştığına göre, Başkan Vitalicio'nun mumyasının da diktatörlük koltuğundan pekala hükümeti idare edebileceğini düşünerek Profesör Jones'u çağırmayı önerdi. Bilgin yanında kırmızı çatılı evleri, tramvayları, hasır şapkalı ve iki renkli ayakkabılar giymiş adamları, hiç istifini bozmadan seyrederken bu özensizlik ve lüks karışımı karşısında şaşırıp kalan bavulunu taşıyan Consuelo ile birlikte geldi. Daha diktatörün yatalak olduğu aylarda sıkı güvenlik önlemleri gevşemiş ve ölümü izleyen bu saatlerde büyük bir karışıklık doğmuştu. Hiç kimse doktoru ve yardımcısını durdurmadı. Profesör ve Consuelo koridorları, salonları geçtiler ve sonunda o güçlü adamın yüzlerce piçin babası, uyruklarının yaşamı iki dudağının arasında olan bitmez tükenmez bir servetin sahibinin gecelikle ve keçi derisinden eldivenlerle kendi sidiği içerisinde sırılsıklam yattığı odaya girdiler. Dışarıda mahiyetindekiler ve metresleri tir tir titriyorlardı. Bakanları ise yurt dışına kaçmakla diktatörün mumyasının ülkenin kaderini belirlemeyi sürdürüp sürdüremeyeceğini görmek için kalmak arasında bocalıyorlardı. Profesör Jones cesedin yanına oturdu ve onu bir böcek uzmanı ilgisiyle incelemeye koyuldu. Diktatörünkine benzer pos bıyıkları olan şişman bir adam, "Doktor, sizin ölüleri olduğu gibi koruyabildiğiniz doğru mu?" diye sordu. Şişko kemerine gizlediği koca bir tabancayı göstererek, "O halde size yapmamanızı öneririm çünkü şimdi hükümeti ben yönetiyorum, onun aynı kandan kardeşiyim," diye tehdit etti. Tam bu sırada Savunma Bakanı göründü ve bilim adamını kolundan tutarak bir tarafa çekti. "Başkanı mumyalamayı düşünmüyorsunuz değil mi?" "En iyisi bu işe karışmayın çünkü şimdi emirleri ben veriyorum, ordu tümüyle elimde." Profesör afallamış bir halde Consuelo ile birlikte saraydan ayrıldı. Kendisini kimin ve niçin çağırdığını asla öğrenemedi. Öfkeyle bu tropikal insanları anlamanın kesinlikle olanaksız olduğunu ve en iyisinin mantık kurallarının uygar ilişkilerin hala geçerliliğini koruduğu, aslında hiç ayrılmaması gereken sevgili kentine dönmek olduğunun farkındaydı. Savunma Bakanı tam olarak ne yapacağını bilmeden yönetimi üstlendi. Çünkü her zaman diktatörün emri altında olmuş ve tüm kariyeri boyunca bir kez olsun kendi inisiyatifiyle hareket etmemişti. Ülkeye güvensizlik egemendi çünkü halk Başkan Vitalicio'nun gerçekten öldüğüne inanmak istemiyordu. Firavun tabutuna konmuş yaşlı adamın bir aldatmaca, düşmanlarını yakalamak için bir büyücünün hazırladığı bir hile olduğunu düşünüyordu. İnsanlar evlerine kapandılar ve askerler evlere girip onları Florida'dan uçakla getirilmiş zambaklar ve mumlar arasında kokmaya başlayan efendilerine karşı son görevlerini yapmaya zorlayıncaya kadar burunlarını bile dışarı çıkarmadılar. Halk, kilisenin saygıdeğer kişilerinin tören giysileri içinde başkanlık ettiği debdebeli cenaze törenini görünce, sonunda zalimin ölümsüzlüğünün sona erdiğine inandı ve bunu kutlamak için sokaklara döküldü. Ülke uzun bir uykudan uyandı ve birkaç saat içerisinde kendisini ezecekmiş gibi görünen karamsarlık ve yorgunluğu üzerinden attı. Halk ılımlı bir özgürlük düşlemeye başladı. Bağırdılar, dans ettiler, taş attılar, camları kırdılar ve başkanın gözdelerinden bazılarının evlerini yağmaladılar. Zalimin çevresine korku salarak dolaştığı siyah pekardı yaktılar. O zaman Savunma Bakanı tereddütünü yendi. Başkan koltuğuna oturdu, coşkuların silahla yatıştırılmasını emretti ve radyodan halka seslenerek yeni düzeni müjdeledi. Ortalık yavaş yavaş huzura kavuştu. Gelenlere yer açmak için hapishanelerdeki siyasal tutuklular serbest bırakılıyor ve daha ilerici bir hükümet ulusu 20. yüzyıla ulaştırmayı vaat ediyordu. Bu da yüzyılın başlangıcının 30 yıl geride kaldığı düşünülürse pek saçma gelmiyordu. Bu politik çölde ilk partiler ortaya çıkmaya başladı, bir parlamento kuruldu ve yeni fikirler, tasarılar doğdu. Profesörün en sevgili mumyası olan avukatı gömdükleri gün, Profesör Jones kendisine bir beyin kanamasına mal olan bir hiddet krizi geçirdi. Önceki rejimin gözler önündeki ölüleriyle uğraşmak istemeyen otoritenin isteği üzerine, zorbalığın ünlü tanığı için akrabaları hala iyi durumda olması nedeniyle onu canlı gömüyorlarmış duygusuna kapılsalar da muhteşem bir cenaze töreni düzenlediler. Jones, sanat eserinin mezara gitmesini önlemek için elinden geleni yaptı ama tüm çabaları boşuna gitti. Kollarını açarak mezarlığın kapısında durdu ve gümüş çivili maun tabutu taşıyan siyah arabanın geçmesine engel olmaya çalıştı. Fakat araba hiç aldırmaksızın yoluna devam etti ve eğer doktor yana sıçramasaydı en ufak bir saygı duymadan onu ezecekti. Mezar odasını kapattıklarında mumya uzmanı hiddetinden yarısı cansız yarısı titremeler içinde yere serildi. Felç olmuştu. Bu gömülmeyle bilginin çok uzun süre çürümenin önlenmesini sağlayan mucize formülünün en inandırıcı kanıtı sonsuza dek bir mermerin altında yitip gitmişti. Consuelo'nun Profesör Jones'un evinde çalıştığı yıllardaki tek önemli olaylar bunlardı. Onun için diktatörlük ve demokrasi arasındaki tek fark, daha önce genç kızlarla bekar kadınlara yasak olan Carlos Gardel'in filmlerini görmek için ara sıra sinemaya gidebilmesi ve hiddet krizinden beri felçli olan patronuna küçük bir çocuk gibi bakmak zorunda kalmasıydı. Bahçıvanı yılan soktuğu o Temmuz gününe kadar yaşamında pek fazla bir değişiklik olmadı. Adam uzun boylu, güçlü kuvvetli, yüz hatları yumuşak, içe kapanık ve suskun bir kızılderiliydi. Genç kız kendisine cesetlerin mumyalanması, kanserliler ve geri zekalıların iyileştirilmesinde yardım etmesine karşın onunla 10 cümleden fazla konuşmamıştı. Hastaları tüy çuvalları gibi omzuna alıyor, profesörün işine hiçbir merak belirtisi göstermeden laboratuvarın merdivenini tırmanıyordu. Consuelo, Profesör Jones'a bahçıvanı yılan ısırdı diye haber verdi soluk soluğa. Bilgin çarpılmış ağzıyla, "Öldüğünde bana getir," dedi. Kafasında bir yerli mumyası yapmaya ve onu bahçıvan olarak bahçeye yerleştirmeye hazırlanıyordu. O zamanlar oldukça yaşlanmıştı ve ilk sanatçı sayıklamaları başlamıştı. Her tür meslekten insan mumyalarıyla kendi heykel müzesini kurmayı düşünüyordu. Consuelo, sessiz varlığı içerisinde ilk kez bir emre uymadı ve kendi başına karar aldı. Aşçının yardımıyla yerliyi en üst kattaki odasına götürdü ve onu kurtarmaya kararlı olarak yatağına yatırdı. Çünkü patronun kaprisini yerine getirmek uğruna onun dekor olarak kullanılmasına içi el vermiyordu. Üstelik bu adamın kocaman esmer ellerinin büyük bir incelikle bitkilerle uğraştığını gördüğünde anlaşılmaz bir huzursuzluk hissederdi. Yarayı su ve sabunla temizledi. Tavuk kesme bıçağı ile iki derin kesik yaptı ve uzun bir süre zehirli kanı emip bir kaba tükürdü. Kendisi de ölmemek için her seferinde ağzını sirkeyle çalkalıyordu. Sonra yarayı terebentinle ıslatılmış bezlere sardı, ot sularıyla içini temizledi, üzerine örümcek ağları koydu ve pek inanmadığı halde aşçı kadının azizlere mum yakmasına izin verdi. Hasta kırmızı işemeye başladığı zaman hiç izin almadan profesörün odasından böbrek yolları için şaşmaz ilaç olan sandal ağzı özünü aldı. Tüm çabalarına karşın bacak şişiyordu ve adam bilinci yerinde tek bir sözcükle bile yakınmaksızın ölümü bekliyordu. Consuelo, bahçıvanın ölüm korkusuna kapılmadığını, soluma güçlüğüne ve ağrılara aldırmadığını ancak vücudunun olmasına heyecanla tepki verdiğini gördü. Bu beklenmedik uyarılma onun olgun bakire yüreğini duygulandırdı ve adam kolunu beline dolayıp yalvaran gözlerle baktığında adına haklı çıkarma ve onu teselli etme anının geldiğini anladı. Üstelik 35 yıllık yaşamı boyunca bu zevki tatmadığını ve sinema artistlerine özgü bir şey olduğuna inanarak onu aramadığını düşündü. Bu zevki tatmaya ve hastaya da tattırmaya karar verdi. Belki de adam böylece öteki dünyaya mutlu olarak gidebilirdi. Annemi o kadar iyi tanıdım ki kendisi ayrıntıları anlatmasa da yapılan töreni gözümün önüne getirebiliyordum. Gereksiz utangaçlığı yoktu ve tüm sorularımı hep büyük bir açıklıkla yanıtlıyordu. Fakat ne zaman bu yerliden söz etmeye başlasa hemen susar ve güzel anılarına dalardı. Pamuklu kumaştan sabahlığını, iç gömleğini ve kilodunu çıkardı ve patronun istediği şekilde ensesinde topladığı saçlarını çözdü. Uzun saçları vücuduna döküldü ve hiç böyle en güzel süsle örülmüş olarak ölümle mücadelesini daha da güçleştirmemek için büyük bir yumuşaklıkla adamın üzerine oturdu. Nasıl hareket edeceğini bilmiyordu çünkü bu işlerde hiç deneyimi yoktu. Ama içgüdüsü ve iyi niyeti ona yardım etti. Adamın esmer teni altındaki kasları gerildi ve genç kız büyük vahşi bir ata biniyormuş gibi duygusuna kapıldı. O anda aklına gelen sözcükleri fısıldayarak bir bezle adamın terini kurulayarak uygun yere doğru yavaş yavaş kaydı. Sonra yaşlı kocasıyla sevişmeye alışık bir kadın gibi daha ılımlı hareket etmeye başladı. Birdenbire adam onun ölümün yakınlığından gelen bir heyecanla kucaklamak için sırt üstü çevirdi ve ikisinin kısa süren mutlulukları köşelerdeki tüm hayalet karaltılarını tedirgin etti. Ben babamın işte böyle ölüm döşeğine, ana rahmine düşmüşüm. Oysa bahçıvan gerek Profesör Jones ve gerekse deneylerinde onun vücudundan yararlanmak isteyen Fransızların umduğu gibi ölmedi. Tüm mantık kurallarına karşın iyileşmeye başladı, ateşi düştü, soluk alması düzeldi ve yemek istedi. O zaman Consuelo farkında olmadan zehirli sokmalara karşı bir panzehir olduğunu anladı ve hasta istediği sürece ve ayağa kalkıncaya kadar kendini şefkat ve coşkuyla ona verdi. Bir süre sonra Kızılderili veda etti. Consuelo da onu durdurmaya çalışmadı. Bir iki dakika el ele tutuştular, biraz hüzünle öpüştüler. Sonra annem ipi sürekli takmaktan iyice aşınmış altın dişi boynundan çıkardı ve onu paylaştıkları hazların anısına biricik sevgilisinin boynuna taktı. Adam minnettar ve oldukça sağlıklı gitti. Annem hep onun gülümseyerek gittiğini söylerdi. Consuelo hiçbir üzüntü göstermedi. Bulantıları, bacaklarındaki ağırlığa ve görünüşünü bulutlandıran siyah noktalara aldırmaksızın ve ölmekte olan adamı kurtardığı olağanüstü ilaçtan hiç söz etmeden çalışmaya devam etti. Ne karnı büyümeye başladığında ne Profesör Jones bu şişliğin hazımsızlığa bağlı olduğunu sanarak ona bir müsil vermek için çağırdığında ne de doğum vakti geldiğinde ağzını açıp tek bir sözcük bile etmedi. Çalışmaya ara vermeden ağrılara 13 saat boyunca katlandı ve artık dayanamayacak hale geldiğinde yaşamının en önemli anını dolu dolu yaşamak üzere odasına kapandı. Saçını taradı, sıkı sıkı örüp yeni bir kurdeleyle bağladı, soyunup baştan ayağa yıkandı, sonra yere temiz bir çarşaf serdi ve onun üzerine Eskimo gelenekleriyle ilgili bir kitapta gördüğü gibi çömeldi, kan ter içinde ağzına iniltilerini boğmak için koyduğu bezi ısırarak kendisine sımsıkı sarılan bu inatçı yaratığı dünyaya getirmek için ıkındı. Artık genç değildi ama dizüstü yer silmek, merdivenlerden yük taşımak, gece yarısına kadar çamaşır yıkamak ona güçlü kaslar kazandırmıştı. Bunlar da doğurmasına yardımcı oluyordu. İlk önce azıcık kıpırdayan iki küçük ayak gördü, sonra çetin bir yolda ilk adımlarını atmak ister gibiydiler. Derin derin nefes aldığı ve son bir iniltiyle bedeninin derinliklerinden bir şeyin koptuğunu ve bacaklarının arasına kaydığını hissetti. Korkunç bir rahatlama duydu. İşte ben boynumda mavi bir kordonla karşısındaydım. Yaşamama yardım etmek için onu boynumdan çözdü. O anda kapı açıldı. Annemin yokluğunu fark eden ve neler olduğunu tahmin eden aşçı kadın içeri girdi ve yardımına koştu. Onu çıplak, karnının üzerinde hala titreyen ve göbek bağıyla kendisine bağlı benimle yatar buldu. Göbek bağını kesip beni kucağına aldığında gönüllü ebe, "Kötü, bu bir kız," dedi. Zorlukla konuşabilen annem, "Ayaktan geldi, bu da iyi şans demektir," diyerek gülümsedi. "Güçlü görünüyor, üstelik yaygaracı, eğer istersen vaftiz annesi olabilirim." Consuelo, "Onu vaftiz ettirmeyi düşünmedim." Ama kadının yüzünü görünce onu gücendirmek istemedi. "Tamam canım, biraz kutsanmış su ona zarar vermez ve kim bilir belki ona yararlı bile olur. Hep yaşama isteğiyle dolu olması için adı Eva olacak. Ya soyadı?" "Soyadı olmayacak, o önemli değil. İnsanların soyadı olmalı, ancak köpekler soyadsız dolaşabilir." "Babası ayın oğulları kabilesindendi. O zaman Evaluna olsun. Lütfen onu bana ver, bakayım her tarafı sağlam mı?" Consuelo terden sırılsıklam ve bitkin bir halde doğumda oluşmuş gölcüğün ortasına oturarak zehrin kötü bir iz bırakıp bırakmadığına baktı. Hiçbir anormallik görmeyince de hoşnutlukla içini çekti. "Ne zehirli dişlerim ne de pullarım vardı, en azından görünürde." Tersine ana rahmine düşmeme neden olan garip koşullar iyi sonuçlar vermişti. Bana olağanüstü bir sağlık ve başlangıçta pek belli olmayan ancak sonraları beni kaçınılmaz kaderim olacak aşağılanmalarla dolu bir yaşamdan koruyan o asi kararlılığı kazandırmıştı. Babamdan çok sağlam bir kan mirası aldım çünkü o kızılderili onca gün yılan zehrine dayanabildiğine ve can çekişirken bile bir kadına haz verebildiğine göre çok güçlü olmalıydı. Gerisini anneme borçluyum. 4 yaşındayken vücutta krater izleri bırakan vebaya yakalandım. Fakat annem kaşımamam için ellerimi bağladı ve tüm vücuduma iç yağı sürdü. 180 gün boyunca güneşe çıkmama engel oldu. Bu sırada kabak buharıyla amipleri ve eğrelti otu köküyle tenyaları temizledi. O zamandan beri güzel ve sağlıklı kaldım. Cildimde hiçbir iz yok. Yalnızca bazı sigara yanıkları var. Yaşlılığa karşılıksız ulaşacağımı ümit ediyorum. Çünkü iç yağının sürekli bir etkisi var. Annem sessiz bir insandı, mobilyalar arasında gizlenebilir, perdelerin deseninde kaybolabilir ve sanki hiç yokmuş gibi en ufak bir gürültü yapmaksızın hareket edebilirdi. Bununla beraber paylaştığımız odanın mahremiyeti içerisinde değişirdi. Geçmişten söz etmeye veya öyküler anlatmaya başlardı. Oda ışıkla dolar ve inanılmaz manzaralara, hiç görülmemiş eşyalarla donatılmış saraylara, kendi buluşu olan veya efendisinin kütüphanesinden öğrendiği ülkelere yer vermek için duvarlar silinirdi. Ayaklarımın altına tüm doğunun hazinelerini serer, ayı ve yıldızları gösterir, dünyayı miniklik boyutundan hissedebilmem için beni bir karınca büyüklüğüne indirir, sonra ona gökyüzünden bakabilmem için bana kanat ve denizin dibini tanımam için balık kuyruğu takardı. O anlatmaya başladığında dünya kahramanlarla dolardı ve bazılarını o denli yakından tanıdım ki, aradan yıllar geçmesine karşın bugün bile elbiselerini, seslerini betimleyebilirim. Rahipler misyonundaki çocukluğunu olduğu gibi anılarında korumuştu. Rastlantıyla duyduğu fıkraları ve okuyarak öğrendiklerini hiç unutmamıştı. Düşleriyle bu malzemeleri karıştırdı ve benim için başlı başına bir dünya yarattı. Sözcükler bedavadır der ve onları gönlünce kullanırdı. Hepsi kendi sözleriydi. Gerçeğin yalnızca yüzeyde görüldüğü gibi değil, büyülü bir boyutunun da olduğu, eğer istenirse abartılabileceği ve bu yaşamdan geçişin tek düze olmaması için ona renk katılabileceği fikrini kafama yerleştirdi. Öykülerinin büyüsü içerisinde çağrıştırılan kahramanlar benim o ilk yıllarımdan kalan yegane net anılarımdır. Diğer şeyler olan evdeki hizmetçiler, İngiliz stil tekerlekli koltuğunda oturan yaşlı bilgin ve hastalığına karşın baktığı hastalar ve cesetler alayı hepsi arka planı oluşturuyordu. Profesör Jones kendisini rahatsız ettikleri için çocukları sevmezdi. Ancak evin bir köşesinde bana çarptığında çok dalgın olduğundan beni fark etmezdi. Onun mu mumyaları yaptığını yoksa mumyaların mı onu yarattığını bir türlü anlayamadığımdan ondan biraz korkuyordum. Hepsi aynı parşömenden yapılmış gibiydiler. Ama onun varlığı beni pek rahatsız etmiyordu çünkü herkes kendi çevresinde yaşıyordu. Ben mutfakta, avluda, hizmetçi odalarında, bahçede dolaşıyordum. Evin geri kalan bölümünü annemle beraber geçmem gerektiğinde profesörün beni annemin gölgesinin bir uzantısı sanması için çok dikkat ediyordum. Evde öylesine çok ve farklı korku vardı ki gözlerim kapalı dolaşabilir ve nerede bulunduğumu tahmin edebilirdim. Yemek kokuları, elbise, kömür, ilaç, kitap ve rutubet öyküleri arasındaki kahramanlarla birleşerek o yılları zenginleştiriyordu. Beni avareliğin tüm kötülükleri doğurduğu ilkesine göre yetiştirdiler. Bu düşüncenin tohumları merhametli kardeşler manastırında atılmış ve doktorun despot disiplini altında gelişmişti. Hiç oyuncağım yoktu ama evdeki eşyaların tümü benim oyunlarıma yarıyordu. Gündüz dinlenmeye zaman yoktu. Elleri hareketsiz tutmak utanç verici bir şey sayılıyordu. Annemle birlikte döşeme tahtalarını siliyor, çamaşır asıyor, sebze ayıklıyordum. Öğle uykusu saatinde ise örgü örmeye, nakış işlemeye çalışıyordum. Fakat bu işleri usandırıcı bulduğumu hiç hatırlamıyorum. Tıpkı evcilik oynamak gibi bir şeydi. Bilginin korkutucu deneyleri bile beni huzursuz etmiyordu çünkü annem efendisinin sinek sokmalarına ve cop darbelerine bereket versin pek sık olmuyordu, zalimliğinden başvurmadığını, bunların çok bilimsel tedavi yöntemleri olduğunu açıklamıştı. Annemin mumyalarla sanki yeryüzüne inmiş akrabalarıymış gibi doğal bir biçimde ilgilenmesi her tür korkuyu sildi ve o diğer hizmetçilerin tüyler ürpertici ülkelerle beni korkutmalarına da izin vermedi. Beni laboratuvardan uzak tutmaya çalıştığını sanıyorum. Gerçekten de mumyaları hiç görmedim. Yalnızca kapının ardında olduklarını biliyordum. Annem, "Eva, bu zavallı insanlar kırılgandır. En iyisi sen bu odaya girme. Bu çarpma ile kemiklerini kırabilirsin." "Sonra profesör kızar," diyordu. Ürkmemem için de her birine bir isim taktı ve bir geçmiş uydurdu. Onları tıpkı periler, cinler gibi iyi yaratıklara dönüştürdü. Sokağa çok seyrek çıkıyorduk. Bu ender çıkışlardan biri de kuraklık nedeniyle yapılan dini geçit töreni içindi. O gün dinsizler bile dini bir törenden çok toplumsal bir olay olduğu için dua etmeye koyuldular. Ülkenin 3 yıldan beri bir damla yağmur görmediği söyleniyordu. Toprak yarılmış bitkiler ölmüştü. Toprağa gömülü burunlarıyla hayvanlar da ölüyordu. Ovadaki insanlar kendilerini su karşılığında ırgat olarak satmak için kıyıya yürüyorlardı. Bu ulusal felaket karşısında başpiskopos, bu ilahi cezayı sona erdirmek amacıyla Tanrı'ya yakarışta bulunmak üzere İsa'nın heykelini sokaklarda dolaştırmaya karar verdi. Bu son umut olduğu için hepimiz zengini yoksulu, yaşlısı genci, inananı inanmayanı sokağa döküldük. Barbarlar, Kızılderililer, vahşi zenciler diye köpürdü Profesör Jones bunu öğrenince. Ama yine de hizmetçilerinin en iyi elbiselerini giyerek törene katılmalarına engel olmadı. Önde İsa'yı taşıyan kalabalık katedralden yola çıktı. Fakat su şirketinin bürosuna varamadı, yolun yarısında korkunç bir sağanak başladı. 48 saat içinde kent bir göle dönüştü, kanalizasyonlar taştı, yollar kapandı, evleri su bastı, sel kulübeleri sürükledi ve kıyıdaki bir köye balıklar yağdı. Piskopos, "Mucize, mucize!" diye bağırıyordu. Biz de bu törenin meteorolojinin tüm Karayip bölgesine yağmur olacağını bildirmesinden sonra sahneye konduğundan habersiz ona eşlik etmiştik. Profesör Jones tekerlekli sandalyesinden bunu açıklıyor ve öfkeyle "Batıl inançlılar, kara cahiller!" diye bağırıyordu. Fakat hiç kimse ona aldırış etmiyordu. Bu mucize misyon rahiplerinin ve merhametli kardeşler rahibelerinin yapamadığını başarmıştı. Annemi Tanrı'ya yaklaştırmıştı çünkü onu insanlıkla hafiften alay eder durumda kutsal tahtında otururken düşlüyor ve onun din kitaplarındaki korkunç babadan çok daha farklı olması gerektiğini düşünüyordu. Belki de mizah anlayışı kendini plan ve tasarılarını hiç açığa vurmaksızın bizi sürekli şaşkınlık içinde tutmakta gösteriyordu. O mucizevi seli her anımsayışımızda annemle gülmekten kırılıyorduk. Dünya bahçe parmaklıklarıyla sınırlıydı. İçeride ise zaman keyfi kurallarla geçiyordu. Yarım saat içinde yer kürenin çevresinde 6 kez dönebilirdim ve avludaki ay ışığı bir haftalık düşüncemi doldurabilirdi. Işık ve gölge eşyaların doğasını değiştiriyordu. Gündüz durgun bir sessizlik içinde olan kitaplar, kahramanları dışarı çıksın, odalarda dolaşsın ve serüvenlerini yaşasın diye geceleri açılıyordu. Sabah güneşi pencereden girdiğinde sessiz, zavallı görünen mumyalar alacakaranlıkta taşlaşıyor ve karanlıkta devleşiyordu. Boyutlar istediğime göre büyüyor ya da küçülüyordu. Merdivenin altındaki boşlukta bir gezegen sistemi vardı ve tavan arasındaki yuvarlak pencereden görünen gökyüzü yalnızca solgun cam bir daireydi. Benim bir sözümle gerçek değişiyordu. Tepenin eteğindeki bu eve özgür ve güvenli büyüdüm. Başka çocuklarla hiçbir ilişkim yoktu ve yabancılarla konuşmaya alışık değildim. Çünkü siyah şapkalı ve siyah takım elbiseli bir adamdan, koltuğumun altında Profesör Jones'un son yıllarını zehir eden İncil'le gelen protestan rahipten başka konuk olmuyordu. Bu protestan rahipten, efendimden daha çok korkuyordum. İkinci ayrımın sonu, sayfa 27.